Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programının bu bölümünde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a yapmış oldukları o sinsi planı gerçekleştirmiş oldukları o sinsi planı konuşacağız. Geçtiğimiz hafta bu planın aslında biraz daha kalbi hazırlık boyutunu, işte kıskançlığın ne olduğunu, hasedin ne olduğunu konuşmuştuk. Bu hafta Kur'an-ı Kerim'in Yusuf suresindeki ayetlerden yola çıkarak buradaki hadiseyi kıymetli hocamız Erhan Turan'dan dinlemiş olacağız diyerek başlamış olalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sefalar verdiniz. Çok sağ olun.
Sizlerden de
Amin.
çok çok teşekkür ediyoruz hocam, sizlere de. Geçen hafta az önce ifade etmiş olduğumuz gibi kıskançlığı konuştuk. Yusuf
Evet.
Aleyhisselam'ın kardeşlerinin aslında bu olay karşısında nasıl bir kalbi durumlarının olduğundan bahsettik ve oradan yola çıkarak insanda kibir, hırs, haset denen o kötü hasletlerin insana ne gibi kötülükler getirdiğinden ve bunlardan kurtulmak için neler yapılması gerektiğinden bahsetmiş olduk ve tarihsel bir sıralamaya göre bugünkü programımızda Nebiler Silsilesi programının bu bölümünde Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılma hadisesini bugün
Evet.
sizden dinleyeceğiz. Sinsi bir plan yaptılar ve bu planı gerçekleştirmek için yola çıktılar diyelim, devamını sizden dinleyelim.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecmain ve ba'd. Allah razı olsun hocam. Burada başlığımız aslında sinsi plan olarak geçiyor.
Evet.
Burada biz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin yani Hazreti Yakup'un çocuklarının Hazreti Yusuf'a olan nefretlerinden sonra artık hasetlerinin bitmediğini ve dedik ki hasedin sonu gelmiyor. Yani neticede bir viraj almazsanız, bir dönüş yapmazsanız, hasedin ucunu kesmezseniz, bitirmezseniz o aktıkça akıyor ve artık nefs tatmin oluncaya kadar, nefs orada kendini durduruncaya kadar yol almaya başlıyor, haddi aşıyor, doymuyor demiştik. Bir de birbirlerine destek olmaları, yani 11 kardeşin birbirine bu anlamda destek olmaları ve kendilerinin büyüklüklerinin anneleri tarafından kendilerine devamlı empoze edilmiş olması çocuklarda alacakları kararın meşruluğunu ortaya çıkarıyor. Yani aslında aldıkları karar yanlış bir karar olacak, hatalı bir karar olacak çünkü nefs işin içerisine girdi, şeytan müdahale etti. Bu kararın hayra çıkması düşünülmez. Ancak onlar bunu hayırlı bir karar gibi birbirleriyle yorumlamaya başlıyorlar. Çünkü hedef şu: Yusuf Aleyhisselam'dan kurtulacaklar. Yusuf olmayınca babanın muhabbeti kime kayacak?
Aslında daha fazla muhabbet duydu.
Tabii aslında kendilerine nefret oluşacağını düşünemiyorlar. Çünkü bu anlamda haset destek buldukça kalbi kapatıyor. Kalp kapandıkça da artık hakikati düşünemez oluyor. Hakikati savunamaz oluyor. Ayet-i Kerime'de Yusuf suresinde 10. ayette içlerinden birisi öldürme kararı almışlardı. Dedi ki Yusuf'u öldürmeyelim. Ne yapalım? Eğer mutlaka bir iş yapacaksak onu bir kuyunun dibine atalım. Yani kimse görmesin, kimse bilmesin. Ama buradan geçen bir kervan gelir, suya ihtiyacı olur. O da o kervan alır onu götürür diye bir plan yaptılar kafalarında. Bu ifadeye göre Yahuda bu kararı almalarına yardımcı olan ve kardeşlerine göre en insaflı kabul edilen, hatta Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı babalarından istemeye gittikten sonra daha yoldayken öldürmeye teşebbüs edecekler. Ancak Yahuda buna engel olacaktı. Ehvenişer diyelim bunun adına. Yani aslında birlikte olmaklık insaf sahibi olabilecek olan insanı da alınan kararda olumsuza sevk ediyor. Demek ki bizim insan olarak bu tür haset olunan mekanlarda ya da bu tür haset insanların yanında ya da hasetliği böyle zirve yapmış şahıslarla çok fazla oturup kalkmamak gerekiyor. Onlarla çok fazla mesai sarf etmemek gerekiyor. Çünkü onların hasetlikleri zamanla doğruymuş gibi insanın zihnine kabul oluşturur. Etkiler. Yani öyle insanların ağzı da laf yapar. Kendisi de tabiri caizse iyi konuşur. Kendisi de iyi konuşur, düzgün konuşur, tumturaklı konuşur, alıcı konuşur. Karşısındaki insanı çok rahat bir şekilde tavlar ifade yerindeyse. Ve Yahuda'yı ikna ettiler. öldürmeye olmasa da en azından ondan kurtulmaya ikna ettiler. Belki Yahuda güçlü olsa karardan da vazgeçilmeye çalışacaktı ama 11'de bir kişiydi neticede.
En büyükleri miydi?
En büyükleriydi. Biraz daha insaflılarıydı bu anlamda. Tabii planı ortaya koymak için de ne yapmaları gerekiyordu? Bir hazırlık yapmaları gerekiyor. Yani babalarına gittikleri zaman babalarının kendilerine inanması gerekiyor. Tabii onlar bir peygamberin yanına gittiğini unutuyorlar. Onlar babalarının yanına gittiğini düşünerek gidiyorlar. Yine bir sonraki ayette de Kalu ya ebana diye başlıyor. Ey babamız, yani sen ne oluyor da bize Yusuf hakkında güvenmiyorsun? Meleke la te'menna. Yani bize niçin güvenmiyorsun? Oysa biz onu koruruz diye bir ön fikirle ortaya çıkıyorlar. Tabi burası da çok önemli.
Evet, Yusuf suresi 11 ve 12.
ayet. Evet, 11 ve 12. ayetlerde. Tabi burası önemli. Onlar yaklaşımı sağlarken, yani babalarından isterken, birincisi babalarına bir anlam yükleyerek, bir töhmet yükleyerek gidiyorlar. Yani baba, sen Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun. Yusuf hakkında bize bir itibarda bulunmuyorsun. Yani burada aslında biz ona bir kötülük yapmayız ama sen bizi kötülük yapacak duruma, düşünceye sokuyorsun gibi bir ön yargı oluşturarak gidiyorlar. Yani babalarını sorumlu tutarak, aslında babalarını bu anlamda suçluluk psikolojisine sokarak istiyorlar.
Psikolojik bir harp var burada aslında.
Tabii ki. Yani bu önemli bir mesele. Dil döküyorlar. Yani babacığım, sen bize ver, biz götürürüz, getiririz, sahip de çıkarız. Bu konuda sen emin olasın, bize bu anlamda niye güvenmiyorsun diye bir itirazla.
Peki bu zamana kadar Yusuf Aleyhisselam'la abileri arasında bir ilişki yok mu? Beraber oyun oynadıkları veya beraber bir şey yaptıkları vaki değil mi hocam?
Elbette var. Ancak Hazreti Yakup Aleyhisselam onlarla çok bir araya getirmiyor. Çok fazla onlarla yalnız bırakmıyor. Hatta bir yerde çok zayıf bir rivayettir bu. İçlerinden bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'ı bir oyun esnasında öldürmeye teşebbüs ediyor. Yine böyle bir teşebbüsü var ama Yusuf Aleyhisselam...
Bu niyetten sonra.
Bir oyun oynarken, oyun esnasında onu ortadan kaldırmanın hesabını yapıyor kendisince. Ancak buna vakıf olamıyor, bunu yapamıyor. Yusuf Aleyhisselam da bunun hakkında boğazını sıkıyor çünkü. Bunun hakkında da babasına bir şey söylemiyor. Kardeşleriyle arası bozulsun istemiyor. Onları seviyor çünkü, onlara muhabbet besliyor. Ancak o kardeş bundan anlamıyor. Yani bu muhabbetten anlamıyor, bu sevgiden anlamıyor. Çünkü hırs kapatıyor tamamen. Ardından da babaları bir adres tarif eder gibi. Yani çocuklarına 13. ayette, yani eğer ben size onu götürmenize müsaade edersem, yani siz farkında olmazsınız. Yani onları güya tenzih ediyor, beri kılıyor, onları tebriğe ediyor. Yani siz bundan uzaksınız, siz böyle bir şey yapmazsınız. Yani ona bir zarar ve dokunmasına müsaade etmezsiniz. Yukarıda demişlerdi ya, biz onu muhafaza ederiz. Biliyorum siz muhafaza edersiniz, dokunmazsınız ama onun bir kurdun yemesinden korkarım diye bir işaret veriyor. Hatta bir rivayete göre, geçtiğimiz derste de yazanlımca bahsetmiştik, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın rüyalarından bir tanesi de Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir kurt sürüsünün arasında kalması. Kurtlar üzerine saldırdığında Yusuf'un ortadan kaybolmuş hali vardı.
Aslında kurtlar kardeşleriydi.
Yakup Aleyhisselam aslında olayın biraz farkında ama hocam, kader tecelli edecek. Çünkü insan bazı şeyleri kendisi muhafaza eder yapar ama takdir neyse o ortaya çıkar. Yine Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'a onlar bir şekilde onu elde edip babalarından uzaklaştırıp birkaç kilometre uzak bir yerde, babasının kendisine ulaşamayacağı bir yere götürmenin derdindeydiler. Hazreti Yakup Aleyhisselam olayın farkında, belki bir şeyler bekliyor. Bu ifadeyi de kullanıyor. Aslında onlara, siz suçu işlerseniz bahanesi de kurdun yemesi olsun der gibi. Bela ağızdan çıkan söze bağlı. Yani neticede Hazreti Yakup beraati zimmete asıl kılıyor. Karşısındaki insan suç işlemeyince sen suçlusun diyemezsiniz. Ve ne yaparsınız? Onun beraatinden istifade edersiniz. Ama şöyle bir şey de yapamıyor. Efendimizin ifadesiyle ihtiyaçlarınızı gidermede sırdan istifade edin buyuruyor. Çünkü her nimet sahibi kimseye kıskanılır, haset edilir buyuruyor Peygamberimiz. Ya bir insan elinde bir nimet varsa, bir şeye ulaşacaksa o kıskanılır buyuruyor. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'in yine ifadesiyle bela da ağızdan çıkan söze bağlı. Sanki Yusuf Aleyhisselam'ın halini Cenab-ı Allah Hazreti Yakup Aleyhisselam'a söyletmiş oluyor. Bu anlamda da Hazreti Peygamber yine, aslında bana nefsim bazen öyle şeyler söyler ki söylerim de bunlara müptela kılınırım korkusuyla susarım diyor. Çünkü insan bazen herhangi bir konuda konuşacağı zaman dikkatli olmalı. Yani şunu asla ben yapmam, şu yanlışı asla yapmam dememesi gerekiyor. Büyük konuşmayacağız. Çünkü hocam, sorusuna muhatap olmadığımız imtihanı geçmiş kabul edilmiyoruz.
Evet.
Çünkü o sorunun imtihanını biz olmadık. O yüzden o muhatabı olmadığımız için de oturduğu yerden ahkam kesmek doğru bir hal
Kimse
değil.
Kimse karşılaşmadığı imtihanın masumu değildir derler.
Tabii. Yani neticede burada büyük konuşmamak gerekiyor. Hazreti Yakup
Büyük bir söz edebi var burada hocam.
Evet. Bunu öğretiyor bize
Çok
zaten.
Çok güzel bir edep öğretiyor.
Tabii bunu öğretiyor bize. Yani Hazreti Yakup Aleyhisselam herhangi bir konuda Cenab-ı Hak bu sureyle aslında bize herhangi bir konuda konuşurken üsturuplu konuşulması gerektiğini, usulünce konuşulması gerektiğini ve kellimun nas ala kaderi menazili ukulim, insanların aklının alırcasına konuşulması gerektiğinden aslında bize. Şu da var hocam, onu da hep şöyle algılamayalım. Yine bir parantez açayım ben kısaca buraya. Yani biz hep naif konuşacağız, hep kibar konuşacağız, hep güzel konuşacağız diye uğraşıyoruz. Doğru, ama bazı insan bundan anlamıyor.
Kibarlıktan anlamıyor.
Kibarlıktan anlamıyorsa, İsmail hocamızın dediği gibi, İsmail Lütfi Çakan hocamızın buyurduğu gibi, haddini bilmeyene haddini bildirmek
esastır. İslam'ın şartı yedidir der. İlk beşi tamam, işte altıncısı had bileceksin, yedincisi bilmeyene haddini
bildireceksin. Çünkü eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum.
Evet, tabii buradaki İslam'ın şartı yani şey değil.
Tabii,
bir, yani işin latifesi tabii, yani
latife
dinleyicilerimiz şimdi farklı
hocamız
anlaşılmasın.
Altıncı, yedinci maddeyi eklemiyor tabii. O,
eyvallah.
Üstad hocamız edebini söylüyor bu işin. Tabii burada şu önemli, bazı insanlar vardır had bilmezler. Yani had bilmeyen adama ne kadar kibar konuşursanız konuşun, ne kadar düzgün söylerseniz söyleyin, almayacaktır. Yani Hazreti Allah Kur'an'da tebbet yeda ebi lehebin ve tebb buyuruyor. Yani Ebu Leheb'e elin kurudu senin diyor, elin kurusun diyor. Yani ona da yani Ebu Leheb keşke böyle demeyeydin demiyor Cenab-ı Hak. Yani Firavun'a geberdin gittin diyor tabirlerindeyse. Yani o suların arasında kayboldun, sular arasında boğuldun ve kayboldun gittin. Yani neticede burada bizim ifadeyi anlarken, anlamlandırırken neye dikkat etmemiz gerektiği çok önemli.
Evet. Çocuklarla alakalı derler ya hocam. İşte çocuklar koştururken derken aman dikkat et düşersin, aman dikkat et öyle demeyeceksin derler. Aman dikkat et düşmeyesin.
Düşmeyesin.
Yani düşersin dersen düşer o çocuk.
Çünkü o kafaya onu modluyoruz. Evet. Yani o çocuğun beyin zihin altına,
o enerjiyi gönderiyoruz
ve çocuğa hadi düş bakalım demiş oluyoruz. Bu şekilde yani bir hile gerçekleştirilecek. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları bir harekete geçirecekler ve çocuklar tabii kendilerine kurttan dolayı bir gerekçe gösterilince diyorlar ki yani 14. ayette yani biz öyle bir güçlü grubuz ki yani ne demek kurt? Kurt eğer onu kapıp yerse o zaman biz hüsranla uğrayanlardan oluruz. Yani nasıl olur da bizim gibi gücü kuvvetli olan zahirde bu kadar yani bir kurdu böyle paramparça edebilecek kuvvete sahip olan insanlar bizler varken kalkıp da nasıl olur da biz Yusuf'u kurda kaptırırız? Neticede planın diğer yalanı bu. Ne yapacaklar? Babayı babadan Yusuf'u isterken aldatırken babayı bir başka aldatmaya, bir başka aldatmadan da bir başka aldatmaya. Çünkü yalan yalanla ancak götürülebilir, sürdürülebilir. Yalan abad olmuyor. Bir yerde mutlaka çıkacak, bir yerde mutlaka patlayacaktır o. Önce tabii Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı götürmek adına ne yaptılar? Bir ikna faaliyetinde bulundular, ettiler de. Sonrasında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı aldılar, öpe, koklaya. Çünkü menfaatlerine uygun olan hal oydu. Babaları ikna olmalıydı ve karşısında 11 tane oğlu vardı. O 11 oğlun 12.si, tabii burada Bünyamin küçük 11 diyoruz ama asıl 10 kardeş bunu yapan. 10 kardeş var. Bu 10 kardeşin yapacağı işten Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bir haberi var, bir tavır beklentisi var ama onlar bir göz boyama halindeler. Ya baba sen hala bize güvenmiyorsun. Bak biz Yusuf'u ne kadar çok seviyoruz deyip omuzlarını aldılar. Hoplatmaya, zıplatmaya, kucakta taşımaya başladılar. Ancak babadan uzaklaşınca 15. ayette onu alıp götürünce kuyunun dibine bırakma konusunda işbirliğe vardılar. Ya önce rivayete göre Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, büyük kardeşleri özellikle yaşları ileri olanlar aldılar yere çarptılar. Boğazına çöktüler. Hatta öldürmeye kalktılar. Öyle bir boğazını sıktılar ki Yahuda elinden zor aldı. Dedi ki biz böyle konuşmamıştık dedi. Biz dedi anlaşırken onu bir kuyunun dibine bırakırız diye anlaşmıştık dedi. Ve bu haliyle aslında bir babalarının bir Allah'ın emaneti Yusuf Aleyhisselam'dı. İhanet ettiler. Ve kardeşlerinin kendisine olan tavrını Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada daha net görmüş oldu. Bunu niçin söylüyoruz? Hocam bu ayrılık 40 yıl sürecek. 40 yıl sonra, 40 yıldan fazla sürecek. Kardeşlerle buluştuğunda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın orada gerçekten dillere destan, dahası tani bir hali, af demesi var. Yani bu hal basit bir hal değil. Öyle bir dövülüyor ki, öyle bir yıpratılıyor, hırpalanıyor ki artık öldürülecek hale getiriliyor. Ağzı burnu kan içerisinde kalıyor ve akabinde hadi bakalım kuyuya sarkıtalım deyince rivayete göre kuyuya ipi sallıyorlar. Salladıkları zaman kuyunun belli bir yerine gelince kuyunun altında taşlıklar var, kayalık bir zemin var. İpi kesiyorlar. Yani oraya düşsün ve patlasın, bir tarafları kırılsın ve ölsün diye öyle bir hale geliyorlar. Bu kadar insafsızlaşıyorlar. Yani kin, nefret ve haset bir araya gelince insanda artık hiçbir insaf ve vicdan kalmıyor tabir yerindeyse. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldıktan sonra Allah'tan başka kimsesi kalmadığını net olarak görüyor. Yani aslında burada Hazreti Yakup Aleyhisselam'a da bir işaret var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a da bir işaret var. Kardeşlere de bir işaret var. Kardeşler babayla ve kardeşiyle imtihan oluyor. Yusuf Aleyhisselam kardeşiyle ve babasının muhabbetiyle imtihan oluyor. Yakup Aleyhisselam hem nübüvvete tabi olacak olan, olacak olan oğlunu muhafaza etmekten hem de çocuklarının haliyle imtihan oluyor. Bir diğeri de Allah birbirlerine olan mesnedlerini, yani istinadları ortadan kaldırıyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın artık Allah'tan başka, baba zaten elbette ki Allah'tan başka yoktu ama babası yine bir kol kanattı kendisine, ama o da ortadan kaldırılmış oldu ve Yusuf Aleyhisselam artık kuyuya atıldı. 10-12'li yaşlarda bir genç bir çocuk, küçük bir çocuk orada kalacak. Tabii kaç gün veya kaç saat kaldığıyla alakalı farklı rivayetler var bu konuda. 3 gün diyenler de var, 1 saat kadar kaldı diyenler de var. Neticede Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam gelip kendisine kuyudan çıkarıp bir kenara oturttuktan sonra bir dua öğretiyor. O duada da Hazreti Yusuf'un şöyle bir ifadesi var. Burayı okuyayım ama müsaade ederseniz. Ey her türlü sıkıntıyı kaldıran. Ya bugünümüzün duası aslında bu. Bugünümüzün kuyusunda olanların, bugünümüzün kaybında olanların yapacağı dua. Bu dualar silinmemeli, bu dualar kaybolunmamalı bence. Diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, ey her türlü sıkıntıyı kaldıran, ey her duaya icabet eden, ey her türlü kırıkları saran, ey her türlü zorluğu kolaylaştıran, ey her kimsesizin sahibi ve her yalnızın munisi olan Allah'ım, ey kendisinden başka ilah olmayan Rabbim, seni tenzih ederim. İçinde bulunduğum şu sıkıntından bir ferahlık, bu beladan bir kurtuluş kapısını açmanı senden dilerim. İlahi muhabbetini kalbime öyle bir yerleştir ki ondan sonra hiçbir tasam kalmasın. Orada senden gayrısının zikri bulunmasın. Ey Rabbim beni muhafaza et, ya Erhamer Rahimin buyuruyor. Tabii bu çok önemli. Kuyuda Allah'a sığınma ve Allah'ı zikretmeye meyletme. Demek ki, bizim böyle bir takım sıkıntılarla, böyle bir takım problemlerle karşılaştığımızda ayet-i kerimenin ifadesiyle İsti'inu bissabri vessale. Ne yapacağız? Önce sabredeceğiz hadiseye. Hazreti Yusuf ve Yakup'ta olduğu gibi ve duayla, namazla, Kur'an-ı Kerim ifadesiyle namazla Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak gerekiyor, meyletmek gerekiyor. Çünkü nefs eğer içerisinde neyi barındırıyorsa meylini o tarafa yapacaktır. Yani eğer kalp ve ruh ruhaniyet alemine dönük bir hal yaşıyorsa böyle sıkıntılı hallerde Allah'a meyledecektir, Allah'a dönecektir. Eğer nefs şeytani bir takım hallere meylediyorsa o zaman başka türlü ortamlara meyledecektir. Hani vardır ya, bazen insanlar dertlenirler, tasalanırlar. Ne yapar mesela? Cenab-ı Hakk'a kalbi meyletmiş bir insan gider güzel bir abdest alır. 2 rekat namaz kılar ya da 4 rekat namaz kılar. Açar ellerini, ya Rabbi der. Bütün Hazreti Yakup'un dediği gibi inne besri ve huzni illahi rabbil alemin. Eşku ve besri. Yani oradaki şikayeti ve kendi durumunu Cenab-ı Hakk'a arz eder. Yani insana yakışan, aslında mümine yakışan bu. O bazıları vardır, ne yaparlar? İşte kendilerini içkiye verirler ya da kumara verirler ya da başka türlü haşa fuhşiyata doğru meylederler. Bu insanın kendi nefsi meyline göre değişir. Ondan dolayı nefsin bu anlamda kuvvet kazanması gerekiyor. Yani bu anlamda desteklenmesi gerekiyor. Kalp ve ruhaniyet alemine meyletmesi adına. Yani elimize bir çivi battığında ya da ne bileyim üzerimize bir şey, bir parça bir şey düştüğünde ağzımızdan ilk çıkan ne oluyor? Bunlar aslında bizim nefsimizin mail adreslerinde gösteriyor bir nevi. Ve tabii kalp bu anlamda desteklenmeli, nefs bu anlamda terbiye edilmeye çalışılmalı. Ve o güzel hallerle, zikir ve sohbetlerle, Kur'an ve sünnetle perçinlenmeli, güzelce bir hal almalı. Bu bize aslında bunu öğretiyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam kuyuya düştükten sonra, niye benim başıma böyle bir şey geldi? Ben daha küçücük çocuktum. Neden beni babamın sevmesinden dolayı, kardeşlerim kıskandı da bana böyle kasıtlarda bulundular? Niye ben bu halleri yaşadım? Ve şikayetlenmiyor. Oradaki yaptığı dua, ya Rabbi sen bu sıkıntıyı verensin, bu kırıkları da saransın. Yani sen o zorlukları kaldıransın. Bunların sahibi sensin. Benim de sahibim sensin. Ben sana sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Yani ben senin vermiş olduğun sıkıntıdan, bana vermiş olduğun bu imtihandan ancak senin verdiğin yolla kurtulurum. Ancak senden bir yardım gelirse ben bu halden hali olurum diye, senden gayrısını düşünmem diye Cenab-ı Hakk'a meylediyor. Çünkü o terbiyeyle yetişti.
Evet.
O terbiyeyi aldı ve o terbiyeyle karşılık buldu. Tabii burada nefsine tabi de olmadı ve kendi nefsini de bu anlamda terbiye etmiş oldu. Tabii musibet gelecek. İnsanlar üzerine musibetler gelecek. Tabii musibetler insanı Allah'a yaklaştırır olacak. Çünkü hatırlatıyor Cenab-ı Hak bir nevi. Hatta vardır ya ayet-i kerimede, böyle büyük büyük dalgalar arasında bir gemi kaldığı zaman içerisindekiler hepsi Allah der diyor. Ancak karaya ayak bastıklarında herkes kendi kalbinin istidadince ne varsa onu zikretmeye başlar.
Düşen uçakta ateist olmaz derler.
Evet, düşen uçakta ateist olmaz haliyle. Tabii Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı bunlarla bitmeyecek. Daha sonra onu oradan kuyudan alıp tekrar satışa çıkarmaları hadisesi var. Ama onun öncesinde 16 ve 17. ayetlerde kardeşler şimdi gelecekler. Tabii babaya bunu izah etmek lazım. Ve neticede babayı bu anlamda ikna da etmek lazım. Dedik ya, yalanın ardına yalan koymak. Çünkü ortada dürüst bir iş olmayınca yalanla beslemek gerekecek. Gelecekler akşamleyin ama ağlayarak gelecekler. Gözyaşlarıyla gelecekler. Baba bu anlamda kalbi yumuşayacak. Tiyatro tabir yerindeyse. Ve geldiler, dediler ki babamız, dediler, biz yarışmak üzere ayrıldık. Yusuf'u da eşyanın başında bıraktık. Ve geldik ki kurt onu yemiş. Bu şekliyle biz onu bulduk. Ama işin hakikat tarafında şu ifade ayet-i kerimedeki çok mühim. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Şayet biz ne kadar da doğruyu söyleyen olsak sen bize inanmayacaksın.
Yine psikolojik bir
tabii. Yine
taktik
babayı
uyguluyorlar.
Töhmet altında bırakıyorlar. Yani zaten sen bize güvenmiyordun. Şimdi bunu da söyleyecek olsak yine güvenmeyeceksin. Yani biz yalanımızı yalanla destekledik. Ha bu yalanı da ona besleme yapıyoruz demiyorlar. Ve şunu yine unutuyorlar. Karşılarındaki insan Allah'ın peygamberi. Babadır ama Allah'ın peygamberidir. Bu anlamda Hazreti Yakup Aleyhisselam onların bu halini, ispatını da görmek isteyecek. Onu da biliyorlar. Birinci delil, ağlayarak gelip babalarına töhmet altında bırakmak. Bir delil daha var. O da
kanlı
bir gömlek. Ayet-i kerimedeki kamiz bidemin kezip, yani kurt kanına bulanmış bir gömlek. Bazı kıraatler de burada yalancı kan diye, tabii buradaki demin kezip yalancı kan demek. Yani aldatıcı kan. Bazen bazı kariler okurken bidemin kezip diye okuyorlar. Kezip, ke gibi demek Arapçada. Zi bunda kurt demek. Kurdun kanı gibi bir kan.
Niye kurdun kanı hocam?
Çünkü baba demişti ya, kurt yedi. Yani kurt onu yaptı. Yalancı bir kan, kurdun ortaya çıkarttığı kan. Yani o Yusuf'u ısırdı. Yusuf'tan kalan kan, diş izlerinden kalan kan. Hatta şey vardır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu gömleği kendisine getirildikten sonra babalarının, ya ne kadar da yumuşak huylu bir kurtmuş ki içindekini yemiş ama gömleği bile yırtmamış. Bu da şunu gösteriyor. Yani artık ben hadisenin künhüne vakıfım. Yani ben olayı biliyorum. Siz ne kadar söyleyecek olursanız olun, ne kadar yalanlarınızı bezerseniz bezeyin, siz Yusuf'a bir kasıtta bulundunuz ama bunu bana söylemiyorsunuz demek. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri tarafından üzerine gelen o musibetini fark ediyor Hazreti Yakup Aleyhisselam. Anlıyor. Ancak sabır cemil, yani kaderine razı oluyor. Çünkü takdir var. Takdir olunca Hazreti Yakup Aleyhisselam orada da innema eşku besi ve huzni ilallah. Yani benim buranın bu anlamda ancak sıkıntım, kederim ve hüznüm Allah'adır. Yani bu anlamda benim sizden bir beklentim yok. Siz de bana bir şey yapacak değilsiniz. Ancak hakikati söyleyip ne olduğunu anlatırsanız. Ama onlar ne yapacaklar? Tabii bu kararı alırken şöyle bir şey de söylemişlerdi. Biz Yusuf'a gerekeni yapalım. Babamızın muhabbetini üzerimize celbedelim. Akabinde de tövbe ederiz demişlerdi. Ama bu tövbe Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la kavuşuncaya kadar nasip olmadı. Çünkü tövbe burada tek taraflı değil. Hı hı. Şimdi dört tarafı var demiştik. İmam Nevevi Hazretlerinin, alimlerin yaptığı tövbeyi anlatırken, bir, günahın günah olduğunu kabul, iki, nedamet, üç, bir daha yapmayacağım diye gayret demiştik. Dördüncüsü kul hakkı. Şimdi kul hakkı işin içerisine girdiği zaman ne yapmak gerekiyor? Orada bir müdahale etmek gerekiyor. Gidip o kuldan hakkı almak gerekiyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Yakup Aleyhisselam'ın bu konuyla alakalı hicranının, hı hı, o etkisinin derecesi ne kadardı denildi. Hazreti Yakup Aleyhisselam 70 annenin hicranına sahipti diyor. Yani 70 anne vicdanıyla Yakup Aleyhisselam bir gözyaşı dökmüştü diyor. Tabii bu anlamda da sevabı değil ne kadar diye sorulunca Efendimiz 100 şehit sevabı dedi. Çünkü kolay bir hal değil. Burada sabr-ı cemil çok mühim. Başa gelen ve musibetlerin hiçbir şekilde kula şikayet edilmeden, feryatsız ve şikayetsiz, metanetle ve Allah'a tevekkül edilerek yönlendirilmesi, sevk edilmesi demek. Buradaki aslında kulun gelenden razı olmasının adıdır, halidir bu sabr-ı cemil. Biz de günümüzde birçok şeyle karşılaşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda sabrı çokça ifade ediyor. Hı hı. Hatta öfke anında, ilk anda, inde sadmetül ula diye geçiyor hadiste, ilk anda sabredebilme, sabır gösterebilme halidir. Hazreti Yakup Aleyhisselam kendisi bu halle karşılaştıktan sonra çocuklara karşı herhangi bir tavır, herhangi bir karşılık vermiyor. Onları tövbe ve istiğfara, doğruya teşvik ediyor. Ama onlar yaptıkları yalanı bir türlü ifşa etmiyorlar, söyleyemiyorlar. Okyaydan çıkıyor artık, geride dönmüyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam da bana sabrı cemil düşer diyor. Biz de bu anlamda sabrı cemili, sabrın nasıl yapılması gerektiğini Hazreti Yakup ve Yusuf Aleyhisselam'da öğrenmiş oluyoruz.
Öğreniyoruz ki Yunus Emre'miz de, evet, Yakup Aleyhisselam'ın ve Yusuf Aleyhisselam'ın bu sabrı karşısında, ben bir Yakup idim kendi halimde, Mevla'nın ismi var dilimde, kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde, ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye. Yusuf'um götürüp al kan ettiler, kurtlar yedi diye bühtan ettiler, Yusuf'un gömleğin bilmem nettiler, ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye mısralarıyla, sözleriyle dile getirmiş, kaleme almış. Hem Yunus Emre'ye, hem de Yakup Aleyhisselam'a, hem de Yusuf Aleyhisselam'a bize sabrı öğrettikleri için buradan selamlarımızı iletiyoruz mu diyelim.
Bu halleri yaşayanlarımız da varsa eğer, Cenab-ı Hak, hı-hı, her birine Yakup Aleyhisselam sabrı demeyeyim ben de, çok ağır olur. Hı-hı. Ama Yakup Aleyhisselam'a yakın, onun gibi muhabbetli bir sabır nasip etsin.
Amin.
Cenab-ı Hak hani ne hal yaşıyorlarsa o halleri üzerlerinden hayırlısıyla bertaraf etsin.
Eyvallah.
İnşallah.
Dünya kuyusunda olanların
yapacak
bir şey yok hocam.
Bir şey
yani,
ancak yok. Cenab-ı Hakk'ın ipine sımsıkı sarılmak. Eyvallah. Ondan başka kurtuluşumuz yok. Ondan, eyvallah, başka dönüşümüz yok. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan, eyvallah, geldik, ona döneceğiz.
Eyvallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
Ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Allah razı olsun. Bugün hem Yakup Aleyhisselam'ın hem de Mevlana'nın ifadesiyle adı güzel Yusuf'umuzun, evet, sabrını, yaşadıklarını konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah kuyudan çıkartılması çıkardım ve satılmasıyla devam eden o hadiseleri konuşmuş olacağız. İnşallah. Dinleyicilerimizin gündemine getirmiş olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.